Üçüncü ayrım, bölüm 3. Ne haber olabilir? Niçin haber olabilir? Haber değerlendirilmesi. Neyin haber olup neyin haber olmadığının belirlenmesi haber değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Haber değerlendirilmesi o içeriğin konunun haber olup olmadığının olmadığına karar verilmesidir. Yani içeriğin haber olup olmadığının belirlenmesidir. Bu haber değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ortaya çıkar. Sonuç olarak haber yazarken o konunun haber olup olmadığına karar verilmesi gerekiyor. Bu tartışmalı bir alandır. Haberin ideolojik metin olduğu, dolaylı da olsa politik mesajlar da içerdiği gerçeğini göz ardı edenlerin salt profesyonellik kavramıyla bu ölçütleri ele alırlar. Üstelik medyanın önemli işlevlerinden birinin var olan sosyoekonomik ve sosyopolitik sistemi meşrulaştırmak olduğu gerçeğini unutmuş görünerek yaparlar bunu. Büyük A. Haber değerlendirmesinde belirleyici unsurlar. A. Medyanın yayın politikası. 1. Medyakrasi, medya bürokrasisi. 2. Medyanın sermaye yapısı. B. Mesleki ilkeler. 1. Medyanın geleneği. 2. Ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının ortaya koyduğu çerçeve. C. Ekonomik ve politik sistem. D. Yasalar olarak ele alınabilir. Uygulamada bir ticari kuruluş olan ve belirli finans kesimlerine dayanan medyanın haber değerlendirilmesindeki tutumu izlediği yayın politikası ile somutlaşır. Yayın politikası o kurumun önem verdiği, ilgilendiği çerçeveyi ortaya koyar. Sayfa 32. Haber değerlendirmeyi sadece mesleki ilkeler çerçevesinde ele alınmak bu kavramın fetişleştirilmesine yol açar. Medyakrasinin temsilcileri, parantez içinde medyayı yönlendirenler, genel yayın yönetmenleri, editörler ve bunun gibi, kapa parantez, haber değerlendirme ölçütlerini geleneksel kodlarla açıklamayı yeğlerler. Bu yanılsamalı bir durum yaratır. Biz bu profesyonel kodları kendi içinde de değerlendirerek ele alacağız. Böylece aynı haberin neden televizyonlarda, gazetelerde farklı içeriklerle verildiği konusu da açıklık kazanacaktır. Büyük B. Haber değerlendirme ölçütleri. A. Zamanlılık. En çabuk bayatlayan bilgi haberdir. Çünkü izler kitleye ulaştığı andan itibaren önemini kaybetmeye başlar. Değer kaybeder. İzler kitle daha sonra ne olduğunu merak eder. Olaya ilişkin tepkileri ve karşı görüşte olanların tutum ve tavırlarını öğrenmek ister. Bu anlamda haber çok çabuk bayatlamaktadır. Eğer aynı haberle ilgili farklı bir gelişme olduğu halde o iletilmiyorsa, ilettiğiniz haber bayatlamış demektir. Televizyonlarda aynı haber içeriğinin gün boyunca sürekli aynı içerikte verilmesi bayatlamanın bir göstergesidir. Üstelik radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik üstünlüğü olan araçlarla haber çok kısa sürede iletilip tüketilmektedir. Zamanlılık ilkesi haberin zamanlı olması değerini yansıtırken daima ne zaman ortaya çıktı sorusuna yanıt verir. Haberin oluşturulmasında saniyeler bazen önem kazanır. Bir olay önemliyken daha sonra meydana gelen bir başka olay daha fazla önem kazanır. Anlık bir gecikme haberi haber olmaktan çıkarır, alışılmış olağan bir duruma sokabilir. Bu haberin zamanlı bir enformasyon olduğu gerçeğini ortaya koyar. Haber zamandan çok çabuk etkilenir. Çünkü bir başkasının her zaman o haberi sizden önce yazması mümkündür. Zamanlılık haber kavramının içinde yer almakla beraber haberin diğer enformasyondan ayırt edilmesi için öğrenildiği anda gösterilmesi, belirtilmesi ana koşuldur. Zamanlılık haberde ne zaman sorusuyla ortaya çıkar. Zarfların kullanımı haberde olayın ne zaman oluştuğunu gösterir. Haberde zaman öğesini belirleyen 4 unsur vardır. Sayfa 33. 1. Yenilik. Olayın yeni olarak oluşmasını değil, yeni olarak bildirilmesini içerir. unutulmuş, ihmal edilmiş bir enformasyonu gün ışığına çıkarmak yenilik anlamına gelir. Kısaca olayın geçtiği zaman diliminden çok ne zaman ortaya çıkarıldığıdır. Milliyet gazetesinde 18 Aralık 2001 tarihinde yer alan bir haberde bu konuya örnek oluşturuyor. 1000 liradaki gizli imza başlıklı haber şöyle. Merkez Bankası için yıllarca para tasarlayan ressam Selahattin Tuğ'a 1978'de morbinlik çıktığında paranın arkasına çizdiği Boğaz Köprüsü'ne imzasını atmıştı. Bu imza o dönem çok tartışıldı. Tuğ'a şimdi Milliyet'e itiraf etti. Önde Atatürk portresinde de gizli imzam vardı. Kimse fark etmedi. Arkeolojik kazıda bulunanlar insanlığın tarihine ait bilinmeyen bir dönemi ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki haberde olduğu gibi. TRT'de 16 Aralık 2001 tarihinde değişik bültenlerde yayınlanan haber şöyle. Küba açıklarında keşfedilen kayıp kent arkeologların ilgisini çekiyor. Küçük bir denizaltı ile yapılan araştırmalarda su altında binlerce yıllık bilinmeyen bir uygarlığa ait kalıntılar bulundu. Araştırmacılar Mısır piramitlerinden bile eski olduğunu söyledikleri taş yapıtların mükemmel şekillendirilmiş ve zekice yerleştirilmiş olduklarını söylüyor. Araştırma bilim adamlarının geçtiğimiz yaz bölgede gelişmiş sonar cihazlarla batık gemi araştırmaları yaparken şehir yerleşimini andıran taş yapılarla yollar ve piramitlerden oluşan büyük bir su altı platosunu keşfetmeleri üzerine başlamıştı. Bir başka örnek de 19 Haziran 1953'te Sing Sing hapishanesinde idam edilen Ethel ve Julius Rosenberg'e ilişkin. 7 Aralık 2001'de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir haber Rosenberg'lerin haksız yere ölüme mahkum edildiklerini ortaya koyuyor. Sayfa 34. Haber kısaca şöyle. Amerika'da yaklaşık 50 yıl önce Sovyet casusu oldukları gerekçesiyle idam edilen Ethel ve Julius Rosenberg çifti davasının baş tanığı Ethel'in kardeşi David Greenglass mahkemeye yalan ifade verdiğini itiraf etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Komünist Parti üyesi olan elektrik mühendisi Julius Rosenberg eşiyle birlikte atom sırlarını Sovyet Rusya'ya satmak suçundan vatana ihanetle yargılanmıştı. New York'ta Mart 1951 yılında başlayan yargılamada Rosenberg'ler suçlu bulunmuştu. Ama gerçek 50 yıl sonra bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu olay geçmişe ait de olsa gerçeğin farklı olduğunu yeni bilgilerle ortaya koyduğu için yenidir. Ya da Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri konusunda Aşık Paşazade tarihinde belirtilen gerçeğin dışında başka verilerin olduğu ortaya konulabilir. Bu, geçmişe ait bir bilginin yeniden bilmediğimiz yönüyle farklı nitelikte ortaya konulması anlamına da geliyor. Örneğin Abdi İpekçi cinayetinde ateş ettiği söylenen iki kişiden biri ortaya çıkarılamamıştır. Bu kişinin ortaya çıkmasını sağlayan bilgi yenidir. Türkiye'deki terör eylemlerinin X ülkede planlandığı ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırma politikasının aracı olarak kullanıldığını X ülkenin yetkilisi açıklasa, bu geçmişe ait bilgi de olsa durumun anlaşılmasını sağlaması açısından yenidir. Örneğin Batı ülkeleri arşivlerini 50 yıl sonra açarlar, biz bu yolla da Türkiye'ye farklı bir gerçekliliği öğrenmiş olabiliriz. Kısaca geçmişte yaşanan bir olaya ait bilgiyi üzerinden zaman geçmiş olsa bile kamuoyu yeni öğrenecektir. Örnek 12 Ekim 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin 4. sayfasında yer alan bir haber geçmişteki bir olaya ait iddiada bulunuyor. Gazetede Şam Tiyatrosu'nu polis yaktı başlığıyla verilen haberde Ferhan Şensoy'un Şam Tiyatrosu'nun neden yakıldığına dair açıklaması yer alıyor. Gazete haberi Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp sunduğu Bir Yudum İnsan adlı programda 1985 yılında esrarengiz yangınla kül olan Şan Tiyatrosu'nun kundaklama sonucu yandığının iddia edildiği açıklamasına dayandırılıyor. Sayfa 35. Ferhan Şensoy iddiasına dayanak olarak da önce mektupla sonra da telefonla tehdit edildiklerini anlatıyor ve bir gece güvenlik önlemlerine rağmen önce 4 patlama duyuldu, ardından ateş kulisi sardı, koltuklara sıçradı, Şan sineması yanıyordu. Gece bekçisi Niyazi Özlü alevlerin ortasında yaşamını yitirdi. İlginçtir, daha alevler söndürülmeden yetkililer bir açıklama yaptı. Yangın elektrik kontağından çıktı. Şan sinemasında o dönem Muzur Müzikal adlı oyunun sahnelendiğini anlatan Ferhan Şensoy, bu oyunun kökten dinci kesime yönelik ironik eleştiriler taşıdığını da vurguluyor. Ferhan Şensoy, o dönemde sabotaj olduğu iddia edilse de fazla inceleme yapılmadı diyerek geçmişe ait yaşadığı bir olayı yeniden gündeme taşıyor. Muhabirin görevi de işte bu noktada başlıyor. Bu iddianın doğruluğunu araştırmak, olayın taraflarıyla yeniden görüşmek, dönemin İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, İtfaiye Müdürü, yangın söndürme cihaz çalışmalarına katılan itfaiye ekibi, olay yeri incelemesi yapan polisleri ve bunun gibi bulup görüşmek. Kısaca muhabirin görevi o dönemde sıradan bir yangın olarak görülen olayın ardındaki gerçekleri araştırmak ve gerçeği ortaya çıkarmaktır. Örneklerden de görüldüğü gibi yenilikten sadece olayın taze, şimdi olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. 2. Anilik. Olayın o anda oluştuğunu içerir. Kendiliğinden bir süreçtir. Beklenen bir durum değildir. Televizyon ve radyonun şimdinin aracı olması, bu söylemi kullanması onu gazete, dergi ve bunun gibi araçlardan ayırır. Olay habercilikte anilik belirleyici unsurdur. Örneğin haber merkezinde dinlediğiniz polis telsizinden bir öldürme olayını duydunuz. Bu yeni ve ani bir olaydır. Ya da başbakanın ve bakanların planlı bir gezi programı vardır. Ancak ülkemize ani olarak gelen bir resmi konuk ya da sağlık nedenleriyle bu gezi ertelenebilir. Bu da ani bir gelişmedir. Örnek, aniliğe en son örnek 7 Ekim 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a başlattığı hava harekatıdır. Bu harekat ilk olarak CNN Türk tarafından dünyaya duyurulmuştu. CNN Türk muhabiri İrfan Sapmaz canlı bağlantı sırasında oradaki son durumu soran spiker Remziye Demirkol'a gün içindeki gelişmeleri aktarırken birden burada patlamalar var diye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan duyduğu bomba seslerini aktardı ve kısa aralıklarla peş peşe 5 tane patlama oldu dedi. Sayfa 36. Bunun üzerine spiker Remziye Demirkol İrfan Sarpmaz'a bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı olası bir harekat mı yoksa Kuzey İttifakı'nın bir saldırısı mı olabileceğini sordu. Bölgeyi bilen deneyimli savaş muhabiri İrfan Sapmaz saat 18.45 civarında verdiği bilgilerle harekatın başladığını dünyaya duyurmuş oldu. Bu açıklamadan yaklaşık 45 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a yönelik hava harekatını doğruladı. Bu örnek televizyon yayıncılığında aniliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Teknolojik üstünlüğü dolayısıyla televizyon anında olayları aktarabiliyor. Eğer olayın geçtiği bölgedeyseniz ve gerekli teknolojiniz varsa dünyaya yayın yapmanız mümkün. 3. Geçerlilik. Olaya ya da duruma ait bilginin belirli zaman dilimini kapsamasıdır. Bir başka olay ya da gelişme o ana kadarki bilgiyi etkisiz kılabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a yönelik hava harekatı gündemi bir anda değiştirmiştir. O gün Türkiye'de meydana gelen ve haber niteliği taşıyan olaylar geçerliliğini yitirmiş oldu. Bir olay ya da duruma ait bilgi de değişebilir. Daha önceki bilgi bayatlar. Diyelim bir yerde kaza oldu. 2 ölü 5 yaralı vardı. İlk haberde böyle verdik. Ancak daha sonra yaralılardan biri hastanede ölebilir. O zaman ölü sayısı ve yaralı sayısı değişebilir. Yani habere ait bilginin geçerliliği de değişebilir. 16 Ocak 1996'da Avrasya feribotunun kaçırılmasından sonra devam eden gelişmeleri aktarıldığı dönemde 72 saat süren eylemin bittiği ilk TRT'de bu kitabın yazarı tarafından duyuruldu. Parantez içinde 19 Ocak 1996. Böylece feribot kaçırma eyleminin sona erdiği bildirilerek eylemin devam ettiği yolunda daha önce verilen bilginin geçerli olmadığını da aktarmış olduk. Ya da göçük altında kalanların olduğu haberde verilir. Ancak daha sonra kurtarılanlar vardır. Örneğin olayın olduğu saatte 2 kişi kurtarılmışsa, 3 saat sonra 5 kişi daha kurtarılmışsa, biz hala 2 kişiyi kurtarıldı diye veremeyiz. Bu bilginin geçerliliği kalmamıştır. Yeni durumla bağlantı kurup haberi değiştirmeliyiz. Sayfa 37. Özellikle televizyon haberciliğinde geçerlilik önem kazanır. Anında haber verme özelliği, geçerliliği televizyon haberlerinde anilik ile bağlantılı hale getirmiştir. Kısaca radyo ve televizyon haberlerinde verdiğimiz bilginin geçerliliğini her zaman kontrol etmeliyiz. 4. Güncellik. Şimdiki zamanda süren, üzerinde durulan, konuşulan olay, durum ya da konu olabilir. Zamansal yakınlık olarak da nitelendirilir. Güncellik derken sadece güne ait olan diye anlaşılmamalıdır. Yakın zaman dilimi olarak da kavranılmamalıdır. İzleyici haberden yeni bir bilgi öğrenmelidir. Kısaca olayın güncelliği ile haberin güncelliği farklıdır. Olay yeni olmaz ama bilgi yenidir. Dolayısıyla haber açısından güncellik söz konusudur. Olay ya da durum eğer güncelliğini yitirmiş ise yayınlanmasının bir anlamı olmaz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a yönelik hava harekatı Ekim'de başlamasından bu yana günceldir. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik gerçekleştirilen terör eylemi de güncelliğini korumaktadır. Olayın nasıl, nerede, kimlerle planlandığı, kanıtların yeterince ortaya konulmadığı düşünülürse bu olayın güncelliğini daha uzun bir süre koruyacağı söylenebilir. Bu iki olayın bölgede ve dünyada etkileri de uzun süre değerlendirilecektir. Bu açıdan da günceldir. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve çözüm önerileri de benzer biçimde günceldir. B. Önemlilik. Olayın ya da durumun ortaya çıkardığı sonucun nicelik ve nitelik açısından irdelenmesiyle anlaşılır. Haberi önemli kılanın ortaya çıkarılmasıdır. Bu anlamda iki unsura bakarız. 1. Toplumun büyük bölümü etkileniyor mu? 2. Bu etkilenmenin sonuçları ne olacak? Herhangi bir olayı, örneğin El Niño'nun toplumsal yaşamı nasıl etkileyeceği bilindiği için uydularla izlenip önceden medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Böylece bazı yerleşim merkezlerinin boşaltılması sağlanıyor. Ayrıca sayısal, siyasal, ekonomik, kültürel ve bunun gibi açıdan alınan kararların kamuoyunun büyük bölümünü nasıl etkileyeceği de önemlidir. Diyelim ki hükümet yeni ekonomik kararlar aldı. Sayfa 38. Buna göre enflasyon, döviz ve memur maaşlarıyla işçi ücretlerinin ne olacağı belirlendi. Bu karar toplumun büyük bölümünü etkileyeceğinden önemli olacaktır. Ya da meteoroloji günler sonra sıcak havanın görüleceğini açıkladı. Bu haber insanların tatil yapmaları ve iç turizm hareketliliğini sağlayacağından önemlidir. Kısaca hava durumunun etkileri olacaktır. İnsanlar, özellikle kentte yaşayanlar, ekonomik durumu uygun olanlar o günü değerlendirmenin yollarını bulacaktır. Hava koşullarının kötü olması durumunda başta ulaşım etkilenecek, insanların iş yerlerine gitmeleri, evlerine dönmeleri sorun olacak. Okullarda belki öğrenime ara verilecek. Don olayı nedeniyle sebze ve meyve fiyatları yükselebilecek. Ekmek talebi artacak ve bunun gibi. Dünyaya düşmesi olası meteorların doğa ve insan yaşamında yol açacağı etki ve bunun gibi. Hükümetin, yerel yönetimlerin aldığı kararlar. Bu kararlara izleyici kitlesi uymak durumundadır. Çünkü onların yaşamını etkileyecektir. Haberi bu kadar önemli yapan nedir? Kim bu haberi bu kadar büyütmektedir? Sorusunun yanıtını ararız. Öğrendiklerinden kendi durumunu iyileştirmek için yararlanıyorsa haber o kişi için önemlidir. Kısaca herhangi bir olayın, durumun kimleri nasıl etkilediği ve sonucunun ne olacağı olduğu önemlilik ilkesini ortaya koymaktadır. C. İnsanın ilgisini çekme. Haber, değerlendirme ölçütleri içinde en tartışmalı ilkelerden biridir. İnsanın ilgisini çekme adına karar verenler bu ilkeyi içgüdüsel düzeyde tutarak aslında yeni tartışma alanı da yaratırlar. Yaptıkları haber pratiğini bu ilkeye dayandıranlar ama halk bunu istiyor diyerek kendilerini meşrulaştırıyorlar. Ama bu haber şurada da yok mu? Var diyerek benzer tarzda habercilik yapanları kendi pratikleri üzerinden doğruluyorlar. Benzer anlayış, benzer haber pratiğinin somutlaştırılması olarak sunuluyor. İnsanların ilgisini çekme konusu sosyal psikolojinin de tartışmalı alanıdır. Reklamcılık sektöründe uygulanan temel ilkelerden biridir. Kapitalizm ve onun can damarı reklam, arzuyu kışkırtarak ve insanlara yeni yaşam biçimleri pazarlayarak bireyi tüketici haline getirir. Tüketici olmamış birey sistem açısından tehlikelidir. Bireyi tüketici haline getirirken insani ilgiler sömürülür. Sayfa 39. İnsanın ilgisini çekme konusunun daraltılmış bir çerçevede izleyiciye sunulması, yani insani ilgilerin sınırlandırılmış, haberlerin bültenlerde yer alması, izleyicide yaşadığı hayatı mutlaklaştırma eğilimi yaratabilir. İnsanların ilgisini çekecek konuları kavramlaştırmak, haberciliği donuklaştırmak anlamına gelir. Zaman ve mekana bağlı olarak insanların ilgisini çekecek konuların, olayların, durumların da farklılaşacağı açıktır. Tersi, bireyi zaman ve mekan içine değişmez olarak algılamaktır, değerlendirmektir. 1. Mekansal ilgi, parantez içinde yakınlık. İnsanlar öncelikle yakın çevresindeki olaylara ilgi duyar. Toplumsal bir varlık olması dolayısıyla yaşadığı yakın çevre, ortam, insanın ilgi alanı içindedir. İnsan daha güvenli bir ortamda olup olmadığını merak eder. İnsan ne olup bittiğinin farkına varmak, olan biteni anlamak için çaba harcar. Oturduğu apartman, site, bulunduğu sokak, cadde, semt, köy, ilçe, il, bölge ve ülkede ne olduğunu öğrenmek ister. Kişisel yaşantınızdaki olayları düşünün. En çok çevrenizdeki insanlar üzerine konuşursunuz. Aynı coğrafyayı paylaşmaktan doğan bir ilgidir bu. Ülkesinin çevresindeki ülkeler hakkında da bilgilenmek ister. Komşu ülkelerle ilgili haberler daha çok çatışma ya da işbirliği durumunda verilir. Türkiye'nin Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar konusundaki gelişmeleri değerlendirebilecek az sayıda uzman gazeteci olması da bu durumu bir başka çerçevede doğrular. Bir başka gösterge de savaş halleri dışında bu ülkelere medyada nadiren yer verilmesidir. 2. Ekonomik ilgi. İzleyici homo Ekonomisus olarak ekonomi dünyasındaki gelişmelere olduğu kadar bulunduğu ülkenin yatırım yaptığı, ekonomik ticari faaliyetlerini geliştirdiği, işbirliği yaptığı ülkelerle de ilgilenir. Eğer işçi ise yeni iş alanları söz konusu olabilir mi? İş bulabilir miyim? Sosyal, güvenlik ya da ücretlerle ilgili ne gibi gelişmeler oluyor diye bakar. Yatırımcıysa imkanlar ne olabilir? Ben ne yapabilirim diye düşünür. Yani izleyicinin farklı çıkarları haberin alımlanmasını da etkiler. Başka deyişle farklı düzeyde çıkarlar izleyicinin de habere bakışını belirler. Bulunduğu toplumsal yapı içindeki konumu açısından ekonomik gelişmeleri öğrenmek ister. Sayfa 40. Memursa maaş artışları, emeklilik hakları, sendikalaşma, devletin küçülmesinin etkileri ve bunun gibi ilgisini çeker. Türkiye açısından yeni pazarlar ya da Türkiye'ye yatırım yapacak ülkeler, şirketlerin hangi alanlara yönelecekleri, nitelikleri ve bunun gibi de ilgi çeker. Ülkenin içinde bulunduğu ortamda uluslararası ekonomik kuruluşların tavrı, örneğin yapısal enflasyonun yaşandığı Türkiye'de ekonomik krizin aşılıp aşılmayacağı, uluslararası kuruluşların finansal tavrı, kredi verip verilmeyeceği ve bunun gibi sorular izleyicinin ilgisini çeker. İktidarın ekonomik alanda neyi öngördüğü, hangi kaynakları kime paylaştırdığı, paylaştıracağı gelir dağılımına nasıl müdahale ettiği ya da enflasyon yoluyla bir tür gelir transferini kimlerin lehine yaptığı gibi sorular bu alandaki ilgiyi ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında IMF, Dünya Bankası ile ilgili haberlerin yaşanılan kriz ortamında neden sıkça görüldüğü anlaşılır. Kurtarıcının ne olduğu, neler yapılırsa ülkenin düze çıkacağı görüşüyle bu haberler pazarlanır. Üstelik kurtarıcı olarak sunulan kurumların reçetelerinin her defasında toplumsal yapıyı daha da bozduğu bilinmesine rağmen. Çünkü haberler neoliberal bakışın etkisiyle doğrudan ideolojik tavır üretir, sorgulanmaz. Geçerlik olarak reçeteler sunulur, dayatılır. Cebindeki paranı nasıl değerlendireceği konusunda günlük, döviz, borsa haberleriyle görünüşte bilgilendirilir. Ama cebindeki parası yetmeyenlerin durumu aynı oranda ele alınmaz. Onlar zaten kaybedenlerdir. Gündemde olan reel sektör ya da sanayi sektörünün sorunları, tarım sektörünün içine düşürüldüğü konum, çarşıda pazarda yaşananlar az çok dile getirilir, ele alınır. Ekonomik aktörlerin yaşamları, tavırları da ilgi çeker. Onların başarı öyküleri model olarak sunulur, izleyiciye bakkallıktan nereye gelmiş, bir zamanlar o da benim gibiymiş dedirtecek tarzda haberler magazinleştirilerek sunulur. Sınıf atlama özlemi kışkırtılır. Kapitalist toplumun dayandığı temel gerçekler örtülür. 3. Politik ilgi. Aynı politik değerleri taşıyan insanların eylemleri, fikirleri öncelikle ilgi çeker. Çünkü insan bir siyasal öznedir. Bu anlamda aidiyet duygusunu paylaştığı grubun tavrı öncelikle belirleyicidir. Oy verdiği partinin tutumu, o partideki gelişmeler ya da politik tavrını değiştirme talebi ve bu talebe karşılık veren parti. Sayfa 41. Siyasal etkinlikleri, mitingleri, seçim konuşmalarını ve bunun gibi de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak izleyici iktidarın aldığı, alacağı kararların hayatını nasıl etkileyeceğiyle de ilgilenir. Öyle ki alınan kararların kendisi ve ailesinin salt, şimdiki değil, gelecekteki durumunu da nasıl etkileyeceğini öğrenmek ister. Türkiye'nin uluslararası arenada ilişki kurduğu, geliştirdiği ve ilişkilerini sürdürdüğü devletler, halklar da ilgisini çeker. 4. Kültürel ilgi. Yaşadığı kentteki, ülkedeki kültürel gelişmeler de ilgi çeker. Sanatsal etkinlikler, konserler, sergiler, kitap fuarları, ödül almış kitap, film ve bunun gibi. Benzerlikler kadar farklılıkların da yaşandığı mekanlar, ülkeler, halklar kültürel ilginin temelini oluşturur. Örneğin tarihi ve kültürel nedenlerden dolayı Türklerin yaşadığı ülkelerdeki durumu, sorunları, parantez içinde Almanya, Fransa, Hollanda, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bunun gibi ülkelerde yaşayan Türkler, kapa parantez, bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Batı ülkeleri ve kültürel, tarihsel, coğrafi nedenlerden dolayı Türklerin bulunduğu, yaşadığı ülkeler, sorunları, maddi manevi gelişmeler de bir başka kültürel ilgi kaynağıdır. Bu açıdan bakıldığında dünyadaki sanatsal kültürel gelişmeler, tartışılan bir film, roman ve bunun gibi ilgi çeker. 5. Toplumsal ilgi. İnsan toplumsal bir varlıktır. Robinson Crusoe gibi ıssız bir adada yalnız yaşamaktadır. Ki Robinson bile Cuma ile karşılaşmadan ve karşılaştıktan sonra daha önceki toplumsal birikim ve deneyimlerini o ıssız adada sürdürmüştür. Ailesi, çevresi ve sosyal ilişkileriyle çevrelenmiş bir yaşama sahiptir. Birey, ailenin, okulun, şirketin, derneğin ya da bir siyasal partinin üyesidir. Ve bu kimlik onun hem ilişkilerini hem ilgilerini ister istemez etkileyecek ya da belirleyecektir. Bireyin bu sosyal kimliği ilginin belli konu başlıklarında odaklanmasına yol açar. Bazıları şunlardır. Sağlık. İzleyici, bedenimi nasıl koruyacağım? Bedenim neyle karşılaşabilir? Gelecekte hastalandığımda nasıl tedavi olacağım? Sağlık kuruluşları yeterli mi? Ve bunun gibi sorulara yanıt arayarak bu konuya gösterdiği ilgiyi somutlaştırır. Sayfa 42. Ölüm. Kim öldü? Niye öldü? Ölenle ne yitirdim? Ama ben yaşıyorum ve bunun gibi sorularla izleyici kendi varoluşunu hatırlar. Ölen kamuoyunca tanınan biri ise üzülür. Kolektif hafızada yarattığı yer dolayısıyla izleyici ölümü kişisel tarihi içine yerleştirir. Ancak medya yaşadığı dönemde hak ettiği yeri vermezse ölü sevicilik çerçevesinde yaklaşılır. Ünlü kişilere yaşadığı zaman diliminde sevgisini gösteremeyenlerin tipik tavrını öne çıkarır. Kendi ölümünün böyle yer almayacağını bilen sıradan izleyiciye ölüm medya aracılığıyla yeniden kullanım değerine kavuşturularak sunulur. Örneğin bir trafik kazasında ölenler arasında ünlü biri varsa haber o kişi üzerine odaklanır ve sıradan insanlar demokratik eşitlikten haber içinde yararlanamaz. Demokratik eşitsizlik kuralı egemen olur. İntihar haberlerini de bu kapsamda ele alırsak, bir zamanlar intihar fotoğraflarını basmak suçtu. Şimdi de suç. Ama artık yasalar deliniyor. Tıpkı çıplaklık gibi ölüm de kitlesel olarak tüketiliyor. İnsanların görüntülere gereksinimi var. Onlar için yaşanıyor artık. Spor. Boş zamanlarını farklı değerlendirme imkanları daraltılmış izleyici, edilgen konumunu tuttuğu takım, oyuncu üzerinden pekiştirir. Yapamadığımı yapanlar var. İşte ben gol atamıyorum ama atanlar var diyerek izler. Takımı galip gelirse neşelenir, mağlup olursa da üzülür. Cinsellik. Kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişki tarihin her döneminde ilgi çekici olmuştur. Kutsal kitaplarda yer alan Adem ile Havva'nın cennetten kovulması bile iki cins arasındaki ilişkinin, cinsel çekimin teolojik
söylemde de etkisini ortaya koymaktadır. Cinsler arası ilişkilerin doğallığından koparılması, tarihte ilk iş bölümünün cinsler arasında gerçekleşmesiyle başlamıştır. Kadının erkeğe bağımlı hale getirilmesi, sanayi devrimiyle hafifletilmiştir. Kapitalist üretim kadını ekonomik özgürlüğüne kavuşturmuştur. Ancak bu kadını iş gücü dışında sömürü alanı olarak kitlesel düzeyde kullanımı sorununa da yol açmıştır. İki cins arasında doğal olan mahremiyet sınırlarında kalan ilişkiler görselleştirerek paraya dönüştürülmüştür. Kadın seyreden, seyrederek haz alan erkek söylemin kitlesel kullanımına sunulmuştur. Sayfa 43. Kadın çıplaklığı sadece cinsel sorunlarını çözememiş toplumlarda değil, paraya dönüştürülen her alanda dolaşıma çıkarılmıştır ve erotizm hızla pornografiye dönüştürülmüştür. Pornografi cinselliğin özgürleştirilmesinden çok cinselliğin şeyleştirilmesine ve metalaştırılmasına yol açmıştır. Cinselliğin metalaştırılmasında temel araç medya olmuştur. Günümüzde de bu süreç yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sadece şifreli kanal ve poşete konulan yayınlarla özel bir alanla sınırlı kalmamış, fikir gazetelerini kapsayacak biçimde tüm kitle iletişim araçlarında ağırlıklı olarak cinselliğe yer veriliyor. Türkiye'de televizyon alanında Sine 5, başlayan şifreli yayıncılık Tele10'dan sonra Playboy ve Private Blue ve bunun gibi kanallarda da cinsel içerikli yayınlar yapılmaktadır. Gazetelerin son sayfasında moda ya da sanat haberi adı altında kadın bedenini öne çıkan fotoğraflara yer verilmesi de cinselliğin medyada kullanımına örnektir. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün "Arka sayfa güzelini ben seçerim" demesi de konuya ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. Televizyon haberlerinde ise mayo, elbise, parfüm, otomobil ve bunun gibi durumlarda kadın bedeni mutlaka teşhir edilmektedir. Örneğin "Nasıl kilolarınızdan kurtulursunuz?" diye başlayan haberde bikinili kadın görüntüleri birkaç kez verilir. İzleyiciye haberin asıl konusunun ne olduğunu neredeyse tekrar tekrar gösterilen görüntülerle unutturulur. Aşk da insanların ilgilendikleri konulardan biri. Pazar günleri köşe yazarlarının büyük bölümünün yazılarını aşka ayırması da bundan. Yıllardır kavuşamayan sevgililer, aşk uğruna boşananlar ve bunun gibi ilgi görür. Ünlülerin yaşadıkları aşklar daha çok gündeme gelir. Örneğin bir bakanın birini sevmesi, üçgeni tamamlayan bir de eşinin olması durumunda klasik üçleme temelinde konu irdelenir. Bu tür haberlerde özel yaşamın ihlal edildiği durumlarda söz konusu olur, tartışmalı bir alandır. Aşk her dönem ilgi görüyor. İnsanların kendi yaşadıklarına benzer durumları yaşayanları öğrenmeleri, kendi dönemlerine gitmelerine ve o dönemi hatırlamalarına yol açıyor. İnsanların kavuşmaları, ayrılmaları. Sayfa 44. Günümüzde sıradan insanların aşkları da haber konusu oluyor. Aşağıdaki haber buna bir örnek. E-postadan evlilik çıktı başlıklı haberde İstanbullu bir kişi ile Rus asıllı bir kişinin evlenmelerine giden sürece yer veriliyor. Evren T. Türk, Irina S. ise Rus. İnternette birbirlerine mektup atarak tanıştılar. İlk mesajları kavga yüklüydü. Mesajlar giderek aşka dönüştü. Evren ve Irina sonunda nikah masasına oturdu. Haberin devamı 4. sayfada. İnternetten gelin indirdi başlığıyla verilmiş. İnternetin iletişim aracı olarak da yaygınlaştığı günümüzde insanların kendi kendilerinin çöp çatanı olmaları da söz konusu. Geleneksel yolla evlenmelerin etkili olmadığı, bu anlamda geçiş süreci yaşandığı ortamda insanı yabancılaştıran bir aracın sıcaklaştırıcı etkisi ilgi çekici olmaktadır. Modern zamanlara uygun bir aşk öyküsü yaratmaktadır. Haberin izler kitlede "ben niye yapmayayım" arzusu yarattığı da unutulmamalıdır.